Ayrım 5, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel, Sayfa 59, Tepebaşı Bahçesi. Yakup Kadri, Refik Halit, Abdülhak Şinasi kışın Lebon'da iseler, yazında Tepebaşı Bahçesi'nin bayağı ve aşağılık havasıyla ciğerlerini eğlendirmeye çalışırlar. O vakitler Abdülhak Şinasi, Rumeli Hısarı'nda aşı boyalı tahtadan bir yalıda oturur. Yakup Kadri ile Refik Halit ise Kadıköy yakasındadır. Üç ahbap çavuş vapuru kaçırıp da, bu vapur isteyerek kaçırılır, evlerine dönemedikleri vakit ailelerine tel çekerler. Ama sonradan hangi otelde kalacakları, nerede yemek yiyecekleri üzerine bir türlü anlaşamazlar. Güçlük Abdülhak Şinasi'den gelir. Çünkü o öteden beri öyle olur olmaz otellerde yatmaz, herhangi bir lokantada yemek yemez. Tepebaşı Bahçesi'nin yerinde geçen yüzyılda büyük bir mezarlık vardır. Kasımpaşa'ya inen bayır selviler ve mezar taşlarıyla kaplıdır. Taşların arası otlarla dolu olduğu için burada günün her saatinde koyun, keçi, ineklerin otladığı görülür. Mahalle karıları da çamaşırlarını serer, kurutur. Franklerin Petit Champ adını verdikleri bu yerde 1854-1855 yıllarında Fransızların askeri bandosu Çağşaklı marşlar çalmıştır. Çünkü Kırım Savaşı'nda Türklerin yanında yer alan Fransız ordusu İstanbul'da da konak tutmayı unutmaz. O yıllar Beyoğlu'nun başlıca seyir yerlerinden biridir burası. Buranın bahçe olarak düzenlenmesi 1870 yıllarına rastlar. Ama şehir tiyatrosunun dram bölümü binasıyla Garden Bar daha ortalıklarda yoktur. Birincisi 1892 yıllarında, ötekisi ise daha sonraki yıllarda oraya kondurulacaktır. Bahçenin dört bir yanı parmaklıkla çevrilmiştir. Cumhuriyet Caddesi'ne bakan yüzünde tek bir kapı vardır. İki yanında da birer gişe, bahçenin arka tarafları derin derin çukurlar, tümsekler, otlar, dikenler, molozlar, süprüntülerle doludur. Bahçenin ortalık yerinde sivri çatalı güvercinlik biçiminde bir kameriya, bir orkestra yeri, sonradan bunun yerine havuz yapılmıştır, vardır. Bahçe ikindiden sonra dolmaya başlar. Sular kararmaya başladığı vakitte tam yükünü almış olur. Masalar, iskemleler çoklu kameriyenin çevresindedir. Bahçenin ortasında bir de yol vardır. Burada Semih Mümtaz Seyit'in demesine göre melek yüzlü kadınlar dolaşır. Burası özel bir bahçedir. 40 para ödenerek girilir. Kahve, gazoz, çay, bomonti birasının dublesi 40 paradır. Avrupa birası içmek isterseniz o vakit 5 kuruş ödemeniz gerekir. Ama pasta, dondurma, sütlü çay, sütlü kakao için de sizden 5 kuruş alınır. Belediyenin Tepebaşı Bahçesi kiracısı ile yaptığı sözleşmede bir kiracının Beyoğlu tiyatrolarına Avrupa'dan topluluklar getirtmesi de yer alır. Semih Mümtaz bu adamın uyanık ve işbilir olduğunu ve sözleşmeye harfi harfiye uyduğunu söyler. Servet-i Fünun kuşağı operaları, operetleri, komedi fransızı hep bu adamın yüzü suyuna seyretmiştir. Buranın garsonları giyimlerine son derece dikkat ederler. İş görürken ağızlarında cigara olmaz, elleri pırıl pırıldır, tırnakları da hep dibinden kesilidir. Semih Mümtaz'ın anlattığına göre burada hızlı konuşulmaz, bir şey içer ya da yerken ağız pek açılmaz, dirsekler masaya dayanmaz, ıslık çalınmaz. Şunun bunun yüzüne dalarcasına bakılmaz, burada rakı ile meze de verilir. Ama mezeler pastırmalı, sucuklu, sarımsaklı olmaz. Rakı içenler daha çok beyaz peynire, bir de sıkı durun havyara yatar. Masalarda kelli felli paşalar, beyler, mösyöler, madamlar, matmazeller başı çeker. Beyoğlu'nun kalbur üstü yosmalarından Nemseli Anna, Deli Eleni, Kara Katina, Arnavutköylü Polinia, Çakır Uskuhi, Benli Anjel de sık sık görünmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Beyler, mösyöler yeni bir güzel gördüler mi şipşak yerlerinden fırlar, volta atmaya başlarlar. Lebon'dan tanıdığımız İbrahim Hakkı Bey de sık sık voltaya başvuranlardandır. Onun gibi hızlı erkeklerden biri de Saray-ı Hümayun mimarı Yanko Bey'dir. Dahası o bu işi teknik hale getirmiştir. İçtiği şeyin parasını önceden öder, fırlamaya alesta bir durumda geleni geçeni kollar. Nedir beyleri paşaları ardından koşturan hatunların da terbiyesine diyecek yoktur. Bunlar tanıdıklarına bile selam vermez. Birini bekliyorlarsa bir masaya otururlar, hemen bir şeyi ısmarlarlar ve de kimsenin yüzüne bakmadan arkadaşlarını beklerler. Züğürt takımı, burada züğürt takımına da yer vardır, ise masalara hiç yaklaşmaz. Masaların etrafındaki yollarda ayak teperler. komisyoncu katipleri, mağaza tezgahtarları, berber kalfaları, şapkacı ve terzi kızların çoğunlukta olduğu bu züğür takımı, mızıka kameriyesinden yükselen Faust, Traviata, Rigoletto gibi ağır opera melodileriyle ağır aksak bir yürüyüş sürdürürse, Mavi Tuna, Tuna dalgaları, Lüksemburg vasi türünden oynak havalarda da uçacak duruma geçer. Birkaç haftalığına gelmiş ama halkın alkışını görünce İstanbul'da kalmış, dahası Abdülhamit'in Ertuğrul Yatı'nda bando şefliğine atanmış olan Maestro Lange de onların havaya uçması için bütün ustalığını gösterir. Nedir, o da piyanist Hege gibi gündüzleri kibar aile kızlarına piyano dersi verdiği için kimi akşam bu görevini yerine getiremeyecek denli yorgun olur. Ortalık kararınca bahçede hava gazı lambaları yakılır. Artık ağırlık Haliç'e karşı olan sete kaymıştır. Burada akşamcılar kafaları cilalamaya başlar. Bu kez sahnede fır dönen dansözlere, şarkıcılar tutkunluk numaralarının ayaklarına yatılır. Bahçede yemek de yenir. Yemekler hem alakart hem de tabldot üzerine işler. Halit Ziya'nın Mai ve Siyah adlı romanının kişilerinden Hüseyin Baba da Mirat-i Şuun gazetesinin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazeteci arkadaşlarına burada şölen döktürmüştür. Yemekler yenmiş, şaraplar içilmiş, ağızlar silinmiş, üstüne de kahveler dikilmiştir. O akşam burada kemanların titreyen çığlıkları, flautanın kahkahaları, mavi ve siyah kelebekleri andırmıştır. Bu kelebekler Ahmet Cemil'le arkadaşlarının çevresinde uçuşup birbirleriyle dudak dudağa geldikten sonra o parlak gökyüzü maviliklerine yükselmişler, oradan da ezelenmiş denizin siyahlıkları üzerine düşmüşlerdir ki Halit Ziya da romanının adını Mai ve Siyah koymaktan başka bir çare bulamamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın da, Nadide'yi saymazsak, ilk romanının konusunu usuna düşen Sevastopoulos ailesinin kızlarını, romanda aile Diopulo adıyla alınır, burada tanımıştır. Ama o romanının adını hayal içinde koymayı yeğler. Çünkü kendisinin de dediği gibi kitaplarının adları Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye sahneleri hep hayaller, hakikatlerle doludur. Tepebaşı bahçesi bütün serveti fünuncuların bahçesidir. Mehmet Rauf orada sık sık boy gösterir. Şu kadarcık ki en gediklileri Halit Ziya, Ahmet Hikmet ve Saffet-i Ziya'dır. Saffet-i Ziya gelirse iki dirhem bir çekirdek gelir. Kıvrak gülücüklerini de ağzından hiç eksik etmez. Güzel kadınlara rampa etmek için bulduğu çareler içinde en etkilisi bu gülücüklerdir. Ahmet Hikmet ise oraya fıldır fıldır gözlerle çevresini tarayarak düşer. Arkadaşlarını ilk dakikada bulamazsa bir daha bulamayacağından korkar. Ama ne zaman gelse Halit Ziya'yı orada, her vakit oturdukları masada bulur. Bu masa mızıka kameriyesiyle çalınacak parçaları gösteren levhanın arasındadır. Ahmet Hikmet konuşmaktan çok dinlemeyi sever. Dili çözüldüğü vakit ise sağ eliyle göğsünü dövmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Yalnız Maestro Lange'in orkestrasından dökülen parçalar o kadar şeker pembedir ki Halit Ziya ile Saffet-i Ziya'da konuşmaya çokça bir zaman ayırmak istemezler. Halit Ziya daha sonraki yıllarda 19. yüzyıl yerini 20. yüzyıla bırakacağı sıralarda bahçenin İngiliz elçiliğine doğru uzanan diliminde açılan yazlık tiyatroya da, burası daha sonra asri sinema, ondan sonra da komedi tiyatrosu olacaktır, sık sık damlar. Bu kez yanında kızı da vardır. Baba kız orada hemen her zaman Kadri Reşit Paşa ile eşine de rastlar. Her iki aile çok az olan Türk seyirci sayısını arttırmakta büyük çabalar gösterir. Seyircilerin çoğu elçilik ileri gelenlerinden, banka ve ortaklık müdürlerinden oluşur. İstanbul'da ne kadar zengin Levanten varsa onlar da buradadır. Tiyatro dümdüz, üstü açık bir alanda salaş bir sahneden oluşur. Sahnenin önünde 3-4 sıra koltuk dizilidir. Bunların arkasında da mevki adı verilen, onlar da çok çok altı sıra, döşemeli sandalyeler. Koltuklar 20, mevki ise 10 kuruştur. Ama her akşam boştur buralar. Seyircilerin tümü 5 kuruşu sulanarak en arkadaki hasırlarda balık istifi olurlar. Böylece 5 kuruşa Lecoq, Offenbach, Planquet, Varney gibi bir sürü Fransız bestecisinin yapıtlarını kulaklarına tıkmış olurlar. Çalınan parçalar Fransız sanatçılarının sınırını hiçbir biçimde aşmaz. İtalyan operetlerine düşkün olanlar da Büyük Cadde'deki Concordia yazlık tiyatrosuna atarlar kapağı. Castellani'nin yönetimindeki opera topluluğu orada Verdi, Bellini, Donizetti ve Rossini'nin operalarını düz nefes etmiştir. Halit Ziya'nın demesine göre Meyer Beyer'in Afrika Anası'nı, Boito'nun Mefisto'sunu, o vakitler yeni yeni ün yapmaya başlayan Puccini'nin ilk operalarını, Mascagni'nin Cavalleria Rustica Anası'nı, Leon Cavallo'nun Palyaço'sunu ve de İtalyanca'ya çevrilmiş birçok Rus operalarını ilk kez İstanbullulara tanıtan bu topluluk olmuştur. Tepebaşı bahçesine gelip kurulanlar arasında Abdülhak Hamit, Süleyman Nazif, Recaizade Mahmut Ekrem de vardır. Süleyman Nazif 2 Ağustos 1913'te İstanbul Eğleniyor adlı yazısında bu bahçeden söz edecektir. O gün bahçede 60 kadar İtalyan çalgıcı çalmaktadır. Topu da kırmızılar giyinmiştir. Nedir Süleyman Nazif, Trablusgarp Bingazi serüveninin unutulmasına, herkesin kendisini İtalyan çalgıcılarının ellerinde bağıran aletlerden çıkan seslere kaptırıp zevk ve neşe içinde eğlenmesine iyisinden içerlemiştir. Afrika ve Avrupa'daki son kalıntılarımızdan yükselmekte olan çığlıkların tümünü bu İtalyan mızıkasının susturmuş, boğmuş olduğunu düşünerek yazısını şöyle bağlayacaktır. Ah, o zaman bir kez daha gördüm ve inandım ki bu kirli Bizans yıkıntısı içinde her şey yapmacık ve herkes yalancıdır. Tepebaşı bahçesinden eksik olmayanlardan biri de yergici ozan Abdülhalim Memduh'tur. Abdülhalim Memduh bir gün orada Ali Kemal ve daha başkalarıyla otururken hiç çekinmeden şöyle bir ikilik yuvarlamıştır. Bu halkın mülkünü seyret harab-ı adabı lazımsa, bu mülkün halkını söylet sana feryat lazımsa. Dipnot harab-ı abad, yıkıntılarla dolu yer. Bu ikiliğin söylenmesinden bile korkan arkadaşlar hemen çil yavrusu gibi dağılmışlardır. Tepebaşı bahçesinde Neyzen Tevfik'in ayı oynatması da vardır. Ama onu biz anlatmayalım da bırakalım Neyzen'in kendisi anlatsın. 30 seneden fazla var. Bir akşam Asmalı Mescid'den geçiyorum. Baktım bir çingene ayı oynatıyor. Etrafını çoluk çocuk çevirmiş seyrediyorlar. Ama çingene ayıyı oynatamıyor. Ayı usta. Bir ehlinin elinde olsa mükemmel oynayacak. Ama ayıcı acemi. Ben o zamana kadar ayı oynatmadım ama çok seyrettim. Çok seyrettiğim için biliyorum. Nihayet dayanamadım, sokuldum. Çingenenin elinden ayının zinciriyle halkasının ipini çekip aldım. Değneğini de aldım, tefini de. Gel arkamdan dedim. Ayı elimde, çingene peşimde, doğru tepebaşı bahçesine. Tepebaşı bahçesi o zaman rağbette. Şişli'den, Kadıköy'den, bütün kibar semtlerden, muhitlerden hanımlar beyler akın akın gelip tepebaşı bahçesini doldururlar. İnce saz orkestra dinlerler. Bahçeye girdim. Hınca hınç, iğne atsan yere düşmez. Ortaya doğru yürüdüm. Önce bir hayret, bir sessizlik, sonra kulaktan kulağa fısıltılar. Neyzen, Neyzen Tevfik. Arkasından bir alkış, saz durdu, ben ortaya geldim. Defi çalıp ayıyı oynatmaya başladım. Dedim ya ayı usta, mükemmel oynuyor. Oynattıktan sonra değnekle koltuğunun altından dürttüm. Eskiden genç kızlar yavuklularını gördükleri zaman nasıl utanırlardı? Ayı bir pençesini kaldırıp yüzünü tuttu, utanma taklidi yaptı. Elimi uzattım. Ya şimdikiler ne yapıyorlar? O da pençesini uzattı, tokalaştık. Kahkaha, alkış, kıyamet. Yine değnekle koltuk altından dürterek, koca karılar hamamda nasıl bayılır? Yere uzanıverdi. Yine kahkahalar, alkışlar. Ayının zinciriyle değneği çingenenin eline tutuşturdum. Defi elime alıp parsa topladım. Herkes o zamanki kağıt 100 paralıklardan, çeyreklerden, mecidiyelerden, yeşil 25 kuruşluklardan, 50 kuruşluklardan boyuna defin içine yağdırıyor. Def doldu. Getirip çingeneye verdim. Çingene o kadar parayı bir arada görmemiş, bir daha görmesine de olanak yok. Paraları paylaşmak için davrandı. Haydi haydi dedim, al o paraları da git. Sade ayı oynatmasını öğren. Ayı dediğim böyle oynatılır. Daha sonraki yıllarda Tepebaşı bahçesinde hececiler de görünür. Ama Cumhuriyet çağında burası eski niteliğini yitirmeye başlar. Şehir tiyatrosunun sağında ve solunda olmak üzere iki içkili gazinoya dönüşür artık burası. Pera Palace Oteli'nden yana olan bölümde yine yabancı orkestralar dinlenir. Burada 1936'larda Cemal Reşit, Ekrem Reşit kardeşlerin Lüküs Hayat, 3 Saat, Deli Dolu operetleri de oynanmıştır. Şehir tiyatrosu sanatçılarının oynadığı bu oyunlardan Lüküs Hayat'ta Semiha Berksoy da rol almış ve Nazım Hikmet'in kıskançlığını çokça uyandırmıştır. O vakitler Nazım, Semiha Berksoy'un her şeyiyle yakından ilgilenmektedir. Sesine, sanat yeteneğine çok değer veriyordur. Kimi günler ona yorgunum bana bir şey okusana da der. Semiha da ona Schumann'dan, Beethoven'dan yürek parçalayıcı parçalar okur. Semiha'nın yanında koca Nazım sanki çocuklaşıyor, coşuyordur. Bir gün onun karşı kaldırıma geçişini seyretmiş, sonra yanına giderek sana uzaktan bakmak, yürüyüşünü görmek hoşuma gidiyor demiştir. Nazım Tepebaşı bahçesinde lüküs hayatı seyrettiğinin ertesi gününde de Semiha'ya şöyle der. Dün gece senin yüzünden az kalsın kavga çıkarıyordum. Doğrudur bu. Nazım oyunu seyrederken adamın biri Semiha'ya laf atmış. Nazım da iskemlesini kaptığı gibi adamın üzerine yürümüştür. Olayı gülerek anlatan Nazım Semiha'ya şunları da söyler. Ben seninle evlenirsem sahneye filan çıkmak yok. Seni kapıdan dışarı bile bırakmam. Bunu şair sanatçı Nazım Hikmet mi söylüyor? Evet, bunu şair sanatçı Nazım Hikmet söylüyor. 1940'larda Salah Birsel'le arkadaşları da Tepebaşı bahçesine dadanmışlardır. Ama onlar şehir tiyatrosunun üst bölümündeki sazlı sözlü yeri yeğlerler. 100 kuruş verip bir bira ısmarladılar mı gece yarısını tutmuş olurlar. Demir parmaklıklı kapıdan girince sağda dipte bir sahne vardır. Erken saatlerde burada bir fasıl topluluğu bulunur ve size Alaturka'nın en pejmürde şarkılarını dinletirler. Saz takımında çokluk besteci Selahattin Pınar da yer alır. O kekre sesiyle ''Beni alın koynunuza hatıralar'' türünden kendi bestelerini okur. Şarkıcılar arasında Radife Neydik, İnci İzmirli çok alkış alır. Bunlardan sonra da sahneye Zehra Bilir gelir. O halk türküleri söyleyecektir. En pahalı kumaştan dikilmiş köylü giysileri içinde türküsünü çığırırken sağ elindeki mendili de havada döndürür. Zehra Bilir'den sonra sıra Hamiyet Yüce Ses'indir. Hamiyet'in en çok alkış alan şarkısı da ''Bakmıyor çeşmi siyah feryade, yetiş ey Gamze yetiş imdade'' diye sürüp gidenidir. Nedir? Bu okuyucular kimi yıllarda yerlerini başkalarına bırakırlar. Ama bu onların ertesi yıllarda yeniden orada görünmeyecekleri anlamına gelmez. Salah Birsel ve arkadaşları burada Safiye Ayla'yı da çok alkışlamışlardır. Bunlar Safiye'nin en çok Çile Bülbülüm Çile şarkısını tutarlar. Ama onun Sarı Kurdelam Sarı türküsü de çok alkış alır. Safiye Ayla 1931 yılında Dervişzade İbrahim'in işlettiği Moulin Rouge'da, şimdiki dünya sinemasının yeri, sanat alanına atılmıştır. Onda dil sürçmesi diye bir şey yoktur. Ne öğrendiyse Eyüplü Mustafa ile Yesari Asım Ersoy'dan öğrenmiştir. Ama daha sonraları Udi Nevres Bey'den, Mesut Cemil'den, Tamburi Refik Fersan'dan da çok şeyler kapmıştır. 1940 yılları Safiye'nin en kasıntılı yıllarıdır. 1935 yıllarında Sevda Yaratan adlı plağıyla üne kavuştuktan sonra tutkunlarını nasıl hesaplayacağını iyisinden şaşırmış gibidir. Ne var Yavuz Abadan'ın her akşam sahnenin ön sırasındaki masalardan birinde kendini hayran hayran dinlediğini bilir. Safiye 1942 yazında Tepebaşı bahçesinde Ekrem Reşit'in yazdığı, Cemal Reşit'in ve Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Alabanda revüsünde de çok gönüller bükmüştür. Safiye bu revüde Kraliçe Mimoza rolünde çıkmış ve Haydeniz Karadeniz'le tüm İstanbul'un Tepebaşı bahçesine koşmasına olanak sağlamıştır. Oyunda Muammer Karaca da vardır. O da Dursun Reis rolünde ''Ben durdum babam geldi'yi döktürmüştür. Revüye ağırlığını koyan öteki oyuncular arasında da Tevhid Bilge, Samuel Mertuşa Penpesa rolünde, Zeki Alban, Mabeyinci, Sıtkı Akçatepe, Mabeyinci de sayılabilir. Selahattin Pınar da Bey rolüyle sahnede büyük boşluk doldurmuştur. Alabanda revüsünden sonra burada varyete, skeçler, cambazlık numaraları da sık sık görünür olmuştur. Bunlar şarkıların bitiminde yer alır ve geceyi ayrı bir boşlukla süsler. Güldürücüler arasında en beğenilen Salih Tozan'dır. Onda şeytan tüyü vardır. Sahneye adımını atar atmaz alkış alır. Behçet Necatigil de bahçenin ünü için elinden geleni ardına koymamıştır. Variyete şiirini yazması da bu yüzdendir. Kız sen değil miydin olur hay hay diyen, iç bir parça içki de gerisi kolay diyen. Kız senin bu haline sözlüklere baktım söz yok. Kız sen ne yalancı şeysin hiç de mi yüz yok? Eteklerin uçurtmalar gibi uçar hareli. Dostum biri Salah Birsel kadeh sunar elime. Yorgun alna şifa imiş yar eli. Kız bak benim sefil naçar halime. Gönlüm göğsüm yar eli. Nedir Necatigil şiiri yayınlayacağı vakit içinden Salah Birsel'in adını çıkartmış, böylece onun genç kızlar katındaki yıldızının kararmasına yol açmak istememiştir. Ama bu Birsel'in yıldızının buruşmasına yine de engel olamamıştır. Tepebaşı bahçesinde 1947 yazında kansız bir olay da olmuştur. O akşam Fazıl Hüsnü, Behçet Necatigil, Oktay Akbal, Naim Tirali ve Salah Birsel orada Nahit Sırrı Örik'e rastlamışlardır. Nahit Sırrı ön sıradaki masalardan birinde oturuyordur. Bizimkileri görünce masasına çağırır. Masa bulmak başlı başına bir sorun olduğu için bu çağrı büyük bir sevinçle karşılanır. Ne var, bizimkiler masaya oturur oturmaz da olay patlak verir. Çünkü Nahit Sırrı ısmarladığı şişin etlerini yedikten sonra yeşil biberi bıçağı ile tabağın kenarına sürmüş ve olayı başlatacak cümleyi fırlatıvermiştir. Alın, kim isterse yesin, ben biber sevmem. Nahit Sırrı'nın sözüne Fazıl Hüsnü çok kızmıştır. Necatigil, Akbal, Tirali, Birsel de kızmıştır ama Necatigil sağ eliyle bir boşver çekmiş, ötekiler de buna uymuşlardır. Fazıl Hüsnü ise beşinin öfkesini elindeki cigarada toplamış ve Nahit Sırrı'nı sahneye kendini çokça kaptırdığı bir sırada öfke dolu cigarayı getirip Nahit Sırrı'nın ceketinin sağ koluna yapıştırmıştır. Nahit Sırrı kumaş yanmaya başladıktan sonra ayılabilmiştir ancak o zaman da ceketimi yaktın diye Fazıl'a ağlamaklı gözlerle bakmıştır. O akşam Akbal, Birsel, Tirali, Necatigil, Nahit Sırrı'yı yatıştırmaya, olayın bir dalgınlıktan başka bir şey olmadığını anlatmaya çok çalışmışlarsa da, Nahit Sırrı yıllarca bunun bir kaza olmadığı kanısını içinde taşımıştır. Bizimkilerden birini gördüğü vakitte o akşamdan yana yakıla söz etmeyi görev bilmiştir. Nedir? 1956 yılında Fazıl Oktay, Naim, Vatan Gazetesi'nin yönetimini ele geçirip de Nahit Sırrı'ya gazete sütunlarını açtıkları vakit Nahit Sırrı düşüncesini değiştirmiş ve bir gün kendisine rastlayan ve o geceyi hatırlatmak münasebetsizliğini gösteren Salah Birsel'e de "Hayır hayır, o bir kazaydı" cümlesini oturtmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Tepebaşı Bahçesi kadar ilgi toplayan bir yerde Taksim Bahçesi'dir. Buranın da tek bir giriş kapısı vardır. İki taraflı gişeleri ise iki rum biletçi tutar. Buraya da 40 para ile girilir. Bunun da masaları, yürüyüş yolları ötekine benzer. Ama buranın bahçıvanları da vardır. Boyuna dolaşır, çevreyi kollarlar. Semih Mümtaz'ın demesine göre bahçenin ortasında tahtadan bir mızıka köşkü, altında da kiler vardır. Müşterilerin yiyecekleri, içecekleri buradan taşınır. Bahçenin orkestrası 12 kişiliktir. Mızıka köşkünün berisinde de 1,5 katlık bir gazino vardır. Akşamcılar gazinonun taraçasında papaz uçurtmaya pek düşkündürler. 1890 yılından 1905 yılına kadar İstanbul Belediye Başkanlığı'nda kalan Rıdvan Paşa da taraçanın kendine ayrılmış köşesinde akşamları 1-2 tek atmayı sever. Buranın müşterileri arasında Ahmet Rasim de vardır. Ama o garsonların Bomonti birasının bayatını sürerek müşterilerin paralarını aralarında bölüştüklerine inanır. Nedir, bahçede ağaç altlarında rakıcıklarını içenler de olur. Burada arsızlarla sarkıntılık edenlere hiç yüz verilmez. Bahçenin bir özelliği de kışın hiç boşalmamasıdır. Karda, donda erkekler paltolarına, kadınlar mantolarına sımsıkı sarılıp buraya damlarlar. Buraya onları çeken ağaçlar ve çevredeki doğanın güzelliğidir. Boğaz ve Çamlıcaların görünüşü herkesi büyüler. Halit Ziya, Mai ve Siyah'ta bahçenin sonunda yeşil tahta sıralarında bulunduğunu, kimilerinin buraya kitap okumaya geldiğini de yazar. Bahçenin tramvay yolu yanı ise daha sık ağaçlıdır. Burada yollar gittikçe daralır. Ama burası herkese açıktır. Burada havasını bulamayanlar ise şimdiki İnönü gezisi yerindeki hava tüfekleriyle atış yapan barakanın önüne yığılırlar. Çünkü barakanın sahibi Ardaş tüfek dolduruculuğunu İstanbul'un en güzel kızlarından seçer. Taksim bahçesini 4 koldan çeviren bir araba yolu da vardır. Alman Büyükelçisi Baron Marshall'a burada sık sık rastlanır. Hemen hemen her akşam orada koşuya çıkanlardan biri de Semih Mümtaz'dır. İri yarı ve şişman Baron Marshall ona rastladıkça "Bu bahçe olmasa ben ölürüm" der. Araba yolunda İtalyan Büyükelçisi Marki Imperiali, Belçika elçisi Conte Duzzele, İspanya elçisi Marki Composagrato da sık sık boy gösterir. Feridun Nevcivan Paşa'nın babası İbrahim Sarıbey ile Semih Mümtaz'ın babası Reşit Mümtaz Bey de buraya birlikte gelirler. Taksim bahçesi Servet-i Fünuncuların da bahçesidir. Halit Ziya buradan Üsküdar'ın deniz kıyısını seyretmeyi çok sever. Halit Ziya kuşağının Züppe Beyleri Tepebaşı bahçesinde olduğu kadar buraya da Jarden derler. Şamraman'ın da Jardenler kantosu ile buraları ölümsüzleştirmeye çalışır. Jardenlerde gezerim, müzikayı dinlerim, eteğimi şık tutarak ben promenad ederim. Matmazeller, mösyöler, kol kola gezinirler, aşk-ı sevdadan bahsedip ezilip büzülürler. 5. ayrımın sonu, sayfa 74.